Ayrım 29.
Sultan II. Abdülhamid'in ünlü Kaptan Paşası Hasan Paşa'nın torunu Ruhi Bozca, cezaevinden çıktıktan sonra bir kitap yazdı. Komünizm can çekişiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar hesabına çalışan ve Alman Nazilerinin isteğiyle İspanya'daki Franco güçleri milliyetçilere uçak satmak isteyen Ekrem Hamdi Konik kimdi dersiniz? Kiraz Hamdi Paşa'nın oğlu. Geçelim efendim, geçelim. Kim İngilizce, kim Almancı, kim Amerikancı? Birileri kimi kandırmaya çalışıyor? O günlerde Ankara hükümetinin İngiliz-Amerikan düşmanlığı yoktu. Zaten bu iki ülkenin Ankara'ya karşı nasıl bir strateji izleyeceği konusunda kesin bir politikası da yoktu. Bu İngilizler hep bekle gör politikası takip ettiler. Doğan Avcıoğlu'na göre Lloyd George Yunanları desteklerken Lord Curzon ve askerler ise Ankara'yı destekliyordu. Fransızlar ve İtalyanlarla ise olumlu ilişkiler vardı. Kuşkusuz en sıcak ilişki genç Sovyetler Birliği ileydi. O günün düşmanı sadece Yunanlardı ve biz de sadece onlarla savaştık. Yani kimse İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olduğu için hain ilan edilmedi. Yoksa Robert Kolej'de kurulan ve Amerikan mandasını savunan Wilson Prensipleri Cemiyeti üyelerine de hain dememiz gerekiyor. Halbuki bu cemiyetin Amerikan mandası teklifine Sivas Kongresi destek vermedi mi? Yani mesele İngilizce, Amerikancı olma meselesi değildi. Bu iki cemiyet içinde daha sonraki yıllarda kahramanlık mertebesine çıkarılan çok isim bulunuyordu. Ama linç edilen Wilson Prensipleri Cemiyeti üyesi Ali Kemal gibi isimler de vardı. İnsanlar bağlı oldukları cemiyet, parti, örgüt nedeniyle değil, kişisel tutumları yüzünden hain veya kahraman mı olmuştu? Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1926 İzmir suikastı planı ortaya çıktığında soruşturmanın çerçevesi çok genişletildi ve İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihe gömüldü. İdam edilen İttihatçılar arasında Sabet Ayiz Karakaşi grubunun ruhani lideri eski Maliye Nazırı Cavit Bey de vardı. Dipnot: Mustafa Kemal ile Cavit arasındaki ilişkiyi hep çok merak ettim. Cavit Bey Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara'nın gel çağrısına olumsuz yanıt vermişti. Ama Halide Edip Adıvar'ı gönderdi. Bu nedenle savaştan sonra Ankara hükümeti adına diplomatik girişimlerde bulundu. Fakat danışman sıfatıyla katıldığı Lozan görüşmelerinde Ankara'yı dinlemeden bazı kulis faaliyetlerine girdi. İsmet Paşa ile çatıştı. Uzatmayayım, demem şu. Cavit Bey Mustafa Kemal'i küçümsüyor muydu? Veya şöyle sorayım, niye küçümsüyordu? Cavit Bey bu gücü nereden buluyordu? Aynı dönemde Sabetayist Yakubi grubun önde gelen ismi Ahmet Emin Yalman da İstiklal Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. O da idamla yargılandı, son anda affedildi. Uzun süre gazetecilik yapmasına izin verilmedi. Sorum şu, Mustafa Kemal bu iki stratejik hareketle Sabetayistlerin şah ve vezirini düşürerek bu grupların kendisine tamamen biat etmesini mi sağladı? Bunları şunun için yazdım, Mehmet Ali Gere'de neden hain damgası yiyip 150'likler listesinde yer aldı? Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesi için her türlü çabayı göstermişti. Eşinin yazdığına göre Mustafa Kemal yüzünden nazırlık görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sonra da ısrarlara rağmen resmi hiçbir görev almamıştı. O halde neden haindi? Yoksa o da Osmanlı'daki başka güçlü bir lobinin Ankara'ya biatı için kurban olarak mı seçilmişti? Bugüne kadar hep göz ardı edilen bu güçlü lobi kimlerden oluşuyordu? Tarih yazıcılığımızda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki lobilerden, masonlar dışında nedense pek bahsetmeyiz. Göz ardı edilen bir lobi. Mihailo Miço Latoş, 1806 yılında Hırvatistan'da Plaşki'de levazım çavuşu Sırp bir baba ile Polonyalı bir anneden doğdu. Matematik ve resimde çok başarılı olduğu için öğretmenleri tarafından Avusturya İmparatorluğu Harp Okulu'na burslu öğrenci olarak gönderildi. 4 yıl eğitim aldığı harp okulundan kaçarak 1826'da Osmanlı topraklarına sığındı. 2 yıl çeşitli işlerde çalıştıktan sonra İstanbul'da yeni açılan askeri okula öğretmen oldu. Müslüman da olmuştu. Adı Ömer Lütfi'ydi. Bu okulda bir yandan ders verip diğer yandan da kendi öğrenimini sürdürerek 3 yıl kaldı. İstanbul ulemasıyla dostluk kurdu ve yeni dünyasının örf ve adetlerini, askeri usulleri, İslam'ın ibadet ve şartlarını iyice öğrendi. Tüm hal ve davranışıyla örnek bir genç subay ve iyi bir Müslüman olmaya çabalıyordu. Ağzına içki koymuyor, sefih ve gırtlağına kadar borca batmış subaylarla düşüp kalkmıyor, düzenli olarak camiye gidiyordu. Kendinden hiç söz etmiyor, kimseden bir şey istemiyordu ve herkese her an yardıma hazırdı. Sanki hiçbir tutkusu ve hırsı yok gibiydi. Hristiyanlardan ve dönmelerden uzak duruyor, bir yandan da Fransızca öğreniyordu. Ivo Andrić, Ömer Paşa, 2004, sayfa 150. Bir gün şansı döndü. Sultan II. Mahmut okulu ziyaret etti. Tanıştırıldığı bu genç subayı çok beğendi, şehzadeleri Abdülmecid ile Abdülaziz'in eğitimi için saraya davet etti. Sultan II. Mahmud'un ölümü üzerine tahta oturan Sultan Abdülmecid ile kurduğu yakın dostluk sayesinde hızla paşa rütbesini aldı. 1848'de Rumeli ordusu müşiri oldu. Kendisine ağırlığını Macar ve Polonyalı Yahudilerin oluşturduğu Murtad Taburu adlı gayri nizami harp yapan özel bir askeri birlik kurdu. Ömer Lütfi Paşa'nın yardımcısı da Yahudiyken Müslümanlığı seçen İskender Paşa'ydı. Alexander Antoni İlinski. Ömer Lütfi Paşa 1854'te Kırım Savaşı'nda Serdar-ı Ekrem olarak Rusya üzerine gönderildi. Ömer Lütfi Paşa, Irak ve Hicaz orduları müşirliği, Kürdistan'ın ıslahatı, Hersek ve Girit isyanlarının bastırılması gibi görevler aldıktan sonra 1869'da Hassa ordusu müşiriyken vefat etti. Eyüp mezarlığına defnedildi. Müslüman olan, camiden çıkmayan Ömer Lütfi Paşa, kızı Saffet Hanım'ı asıl ismi Konstantin Borzeçki olan ve Polonya'da 1848 Wielkopolska ayaklanmasına karıştığı için ülkesini terk edip Osmanlı'ya sığınarak Mustafa Celaleddin adını alan subayla evlendirdi. Damadı tanıyalım. Konstantin Borzeçki, ailesi tarafından resim eğitimi alması için gönderildiği Varşova'da Katolik Ruhban Okulu'na kaydoldu. Polonya'daki ayaklanmadan sonra önce Fransa'ya kaçtı, ardından İstanbul'a geldi ve ailesine rağmen Katolik Ruhban Okulu'na giden Borzeçki İslam'ı seçti. Hangi ülkedeyse o ülkenin resmi dinini seçmesi ilginçti tabii. 18. yüzyılın ikinci yarısında Polonyalı sabotajcılar eklendi dönmelere ve 1915'te lehli olarak tanınan aileler vardı. Herhalde İslam'ın mistik yönde özellikle bazı derviş tarikatlarıyla kesin temaslara girişilmiş olmalıdır. Gershom Scholem, Sabetay Sevi Mesih mi, Sahte Peygamber mi? 2001, sayfa 455. Mustafa Celaleddin veya Konstantin Borzeçki, kayınpederi sayesinde Osmanlı ordusunda paşalığa kadar yükseldi. Genelkurmay'da topografya bölümü başkanlığını yaptı. Mustafa Celaleddin Paşa'nın bu hizmetler dışında Türkiye tarihindeki yeri başkaydı. O, Türklerin Ari ırktan geldiğini, Macarlarla akraba olduğunu ilk yazan kişiydi. 1869'da İstanbul'da, bir yıl sonra da Paris'te basılan Le Turc Ancien et Modern, Eski ve Yeni Türkler adlı 362 sayfalık kitap Türk milliyetçiliğinin miladıdır. Celaleddin Paşa'nın kitabı aslında batılı güçlerin ve tez sahiplerinin gözünde Osmanlılara prestij sağlamak mı, belki de Balkanlardaki ayrılıkçı eğilimleri tarihsel bir gerekçeyle önlemek amacıyla yazılmış ereksel bir eserdi. Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin ve Avrupalıların Turo-Aryan adını taşıyan aynı ırktan geldiklerini iddia ediyordu. İddiasına göre Turo-Aryan ırkı Turani ve Ari halkların bir karışımıydı. Günay Göksu, Özdoğan, Turan'dan Bozkurt'a, 2002, sayfa 61. Oğlu Enver Paşa da Kemalist tarih görüşünden önce Osmanlı'da güneş dil teorisini ilk dile getiren kişiydi. Mustafa Celaleddin Paşa sadece akademik çalışmalar yapmakla kalmadı. Osmanlı ordusuyla görevden göreve koştu ve Arnavut Karabağ cephesindeki savaşta 1876'da şehit düştü. Mustafa Celaleddin Paşa oğlu Hasan Enver Paşa'yı, asıl adı Karl Detrua olan ve Osmanlı'ya sığınıp Müslümanlığı kabul eden, Macar ya da Alman kökenli olduğu rivayet edilen Mehmet Ali Paşa'nın Leyla adlı kızıyla evlendirdi. Hasan Enver Paşa, Leyla çiftinin kızları Münevver, Macar Ali Rıfat Bey'in oğlu Samih Rıfat'la evlendi. Dipnot: Samih Rıfat, Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıydı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Divan-ı Lügat-ı Türk'ü çevirdi. Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Kardeşi Ali Rıfat Çağatay, İstiklal Marşı'nın ilk bestecisiydi. Eşi Zehra Hanım, Said Halim Paşa'nın kız kardeşiydi. Ailenin radikali ise Cevat Rıfat Atilhan'dı. Irkçı milliyetçilerdendi. İslam Demokrasi Partisi kurucusu, Yahudi dönme ve Mason düşmanı Said-i Nursi hayranıydı. Ataları Macar olan Cevat Rıfat Atilhan'ın Turan ülküsünün bu fikrin ilk filizlendiği Macaristan'daki Macar Turancılığından geldiğini artık biliyoruz. Turan milliyetçiliği ile Siyonizmin aynı yıllarda ortaya çıkmasının analizi daha yapılmamıştır. Yunus Nadi Edebiyat Ödülünü kazanan yazar Serdar Rıfat Kırkoğlu ile ünlü astrolog Hasan Kırkoğlu bu ailenin çocuklarıdır. Karl Detrua'nın bir diğer kızı da Zekiye Hanım da İsmail Fazıl'la Cebesoy evlendi. Bu evlilikten doğan Mehmet Ali Cebesoy, Macar Ali Paşa'nın torunu, hain damgası yiyen Mehmet Ali Gerede'nin İngiliz eşi Eleanor Louise Bendon'dan olan kızı Makbule Leyla ile evlendi. Bu aile bugüne kadar Nazım Hikmet, Mehmet Ali Aybar gibi sosyalistleriyle gündeme getirildi. İleriki sayfalarda göreceğiz, Erbakan, Özal, Erdoğan gibi başbakanlar çıkaran Gümüşhaneli dergahıyla yakın ilişkileri vardı. Bu konuyu ileride bakacağız. Şimdi bu lobiyi tanıyalım. 19. yüzyılda Rusya ve Avrupa'yı kasıp kavuran ayaklanmalar, ihtilaller ortaya binlerce sürgün çıkardı. Bunların önemli bir bölümü Osmanlı'ya sığındı. Yani sadece bir avuç kişi gelip İstanbul Poloneske'yi kurmadı, sayıları kabarıktı. 5000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu 5000 kişi nitelikli iş gücüydü, yani okur yazardı, eğitimliydi. Osmanlı'da önemli görevler aldılar. Joseph Bem, Murat Paşa asker, Alfred Bielinski, Rüstem Bey, Washington Büyükelçisi, Alexander Anthony Ilinski, İskender Paşa asker, Severin Bielinski, Nihat Paşa asker, Piotr Bonkovski, Bonkovski Bey, saray kimyacısı eczacı, Felix Clemens Bryanski, Şahin Paşa asker, Yakubovski, Yakup Ağa asker, Karol Brzogovski, Kara Avcı, mühendis konsolos, Ludwig Bistrozonovski, Arslan Paşa asker, askeri ateşe, Freund Mahmut Hamdi Paşa asker, Jan Goshimski, Tufan Bey asker, Vladimir Kozlovski, hekim, J. Yankovski, İbrahim Bey asker, yaver, Vladislav Çaykovski, Muzaffer Paşa asker, yaver, Beyrut valisi, Marian Langievich, Langi Bey asker, Baltazar Piotrovski, Murat Bey asker, Prusti, Laharin Bey asker, J. Karlinski, padişahın özel hekimi, Tomasz Wiebrzycki, Murat Bey asker, Piotr Suchodolski, ressam, Dionizi Zarzicki, Osman Bey asker. Hep birbirleriyle evlendiler ve kuşkusuz güçlü bir lobi oluşturdular. Örneğin Vladislav Kosciyelski, yani Sefer Paşa, Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. Saray merasimlerinin üstadı olarak yıldızı parladı. Sultan Abdülmecid döneminde saraydaki en nüfuzlu askerdi. Gizli iktidar olarak tanınıyordu. Mustafa Celaleddin, yani Konstantin Borzeçki Paşa'nın oğlu Enver Paşa, damadı Samih Rifat'a yazdığı mektupta bu lobinin ipuçlarını veriyor. Pederim Polonez olmayan hemşehrilerini asla sevmez ve onlarla görüşmez idi. Tarih ve Toplum Dergisi Ocak 1994 sayfa 9. Bu lobiyi salt diaspora dayanışması ekseninde düşünmek yanlış olur. Çoğunluğu asker olan bu göçmenler Avrupa'da ihtilallere katılmışlardı. Yani hepsi politikti. Namık Kemal, Şinasi gibi birçok Osmanlı münevverini etkilediler. Başta Macar Yahudisi Doğu bilimci Armin Van Beri olmak üzere Turan ırkını gündeme getirdiler. Türkoloji üzerine büyük etki yaptılar. Oryantalizmin kurucusu kabul edilen Ignaz Gottsieer Macar Yahudisiydi. Yani fikir ideoloji anlamında etkileri çok fazlaydı. Bu lobi üyelerinin hemen hepsi Rusya düşmanıydı. Osmanlı bunu bildiği için Rusya ile yapılan savaşlarda ordunun ön cephesine hep bu subayları koydu. Namık Kemal gibi aydınlarda Rusya fobisi olmasının kökenini buralarda aramak gerekiyor. Neyse, bizim aradığımız bunlar değil. Sorumuz şudur, Mehmet Ali Gerede bu lobinin Ankara'ya boyun eğmesi için mi hain damgası yemişti? Bu sorunun üzerinde durulması gerekmektedir. Örneğin Mustafa Kemal'in Cebesoylara darılmasının sebebi de bu olay mıdır? Tüm bunlar bize Mustafa Kemal'in nasıl dahi bir askeri strateji uzmanı olduğu kadar taktisyen bir siyasetçi olduğunu da göstermektedir. Tarikat-ı Salahiye yargı önünde. Biz tekrar dönelim Tarikat-ı Salahiye'ye. Sanıyorum bu cemiyeti anlattıkça bazı meseleler üzerindeki örtü biraz olsun aralanacaktır. Cemiyetin Üçler Meclisi heyeti içinde Kiraz Hamdi Paşa ile birlikte Doktor İsa Ruhi Paşa ve yazar Ahmet Refik Altınay vardı. Kırklar Meclisi'nde ise şu isimler yer alıyordu. 1. Ahmet Hamdi Akseki. 2. Ahmet Faki. 3. Seyit Abdülvahhab. 4. Davut Vehbi Haydari. 5. Şerif Zeynettin. 6. Şerif Haşim. 7. Tevfik Hamdi. 8. Feyzullah. 9. Miruzade. 10. Mehmet Şükrü. 11. Asım. 12. Mehmet Mihail Mihailov. 13. Lütfi Feyzi. 14. Mehmet Emin Ravendizi. 15. İsa Ruhi Paşa. 16. Seyyid Yusuf Zifari. 17. Ahmet Refik Altınay. 18. Seyyid Haydari Zifari. 19 İmat Hasan Kemalettin, 20 Yüzbaşı İsmail Hakkı, 21 İsmet, 22 Şeyh Celal Bafrevi, 23 Aha Bilal, 24 Hafız Şeyh Ömer, 25 Şevket Muhammed Hüsnü, 26 İzmirli Hafız İsmail Hakkı, 27 Tatar Ahmet Muhtar, 28 Sıtkı, 29 Ağa Rıfkı, 30 Muhammed Şerif, 31 Muhammed Safi, 32 Eşref Edip, 33 Halil Rıfkı Hüseyin, 34 Osman, 35 Mehmet Fahrettin, 36 Şeyh Ramiz, 37 Gazeteci Ahmet Rifat, 38 Hayrullah, 39 Mehmet Topal Tevfik Baba, 40 Şerif Yahya Adnan Paşa. Cemiyet Kafkasya, Kürdistan ve Anadolu'da yayılmaya çalışıyordu. Kafkasya'da General Halilov ve Hasan Kamil, eski Rusya konsolosu, Mısır'da Mehmet Ali, eski Dahiliye Nazırı ve Halep'te Kürt Hamdi bunun için çalışan militan üyeler arasındaydılar. Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşı'da Bektaşiler, 2003, sayfa 164. Profesör Ergün Aybars'a göre Sultan Vahidettin yurt dışına kaçtıktan sonra cemiyetle ilişkilerini Kiraz Hamdi Paşa ve Mehmet Ali Gerede aracılığıyla sürdürmüştü. İstiklal Mahkemeleri, 1998, sayfa 320. Üstünde bir tarih bulunmamakla birlikte 1930 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından yazıldığı anlaşılan 6 sayılı mahrem ve hizmete mahsus damgası bulunan bir istihbarat raporunda Mehmet Ali Gerede, Kiraz Hamdi, Mustafa Sabri, Vehip Paşa, İzmirli Hafız İsmail Paşa, İzmir Valisi Rahmi Bey ve benzerleri hakkında bilgiler vardı. İstihbarat raporuna göre Mehmet Ali Bey yaşadığı Paris'te Mukaddes İhtilal Milli Hürriyet Perver adlı bir örgüt kurmuştu. Amacı Halife Abdülmecid'i o olmazsa daha münasibini padişah yapmaktı. Son zamanlarda görüşünü değiştirmiş, hanedan arasında akıllı biri bulunmadığından, ötede biri de haysiyetlerini kırdıklarından onlardan vazgeçmiş, gerektiği şartlar oluşursa hükümet kurarak yönetimi ele geçirmenin en doğru yol olduğuna inanmıştı. Yakın arkadaşları Rauf Orbay Bey, İzmir Valisi Rahmi Bey ve Adnan Adıvar Bey'di. Başta 150'likler olmak üzere birçok muhalif bu gruba girmek istemekte, ancak bu grup kimseye yüz vermeyip temkinli davranmaktaydı. Rapora göre Romanya'nın Köstence kentinde yaşayan Kiraz Hamdi İngilizlerden sürekli para alıyordu. Bir İngiliz ajanıyla Bükreş'te buluşmuş, tüm muhalifleri bir çatı altında toplaması gerektiği direktifini almıştı. Bu amaç için İngiliz ajan ona 500 sterlin vermişti. Parayı alınca hemen Avrupa'daki muhaliflerle görüşmek için yola çıkmış, ancak umduğunu bulamamıştı. Bu arada durumu kötü olan Refik Cevat'a Ulunay 15 sterlin ve Gümülcineli İsmail'e ise 30 sterlin vermişti. Tarih ve Toplum Dergisi, Ocak 1990, sayfa 49-51. Muhalifler yurt dışında ne yapacaklarını bilemeyip beklemekle zaman geçirirken Ankara hükümeti Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti ile hesaplaşmanın sonuna gelmişti. 1925'teki Şeyh Said ayaklanmasının perde arkasında bu cemiyetin olduğu düşünülüyordu. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde görülen davada cemiyet üyesi 11 kişi Yaver Darendeli İsmet, Burunsuz Tevfik Hamdi, Yeniköy Eski Belediye Başkanı Kemal, Hristaki, Arap Asım, Nuri, Osman Daver, Ali Nakil, Romanyalı Halil, Yüzbaşı Nihat, Ertuğrul Şakir 16 Ağustos 1925'te Ankara Taşhan önünde asılarak idam edildi. 8 kişi 5'er yıl, 7 kişi 10'ar yıl, 3 kişi 15'er yıl ceza aldı. 36 kişi beraat etti. Yazdığım gibi Sultan Vahidettin, Kiraz Hamdi, Mehmet Ali Gerede gibi isimler yurt dışına kaçmışlardı. İlginçtir. Cemiyetin Üçler Meclisi'nde bulunan Kiraz Hamdi Paşa gıyaben idama mahkum edildi. Diğer iki yönetici İsa Ruhi Paşa ve Ahmet Refik Altınay ise beraat etti. Mustafa Kemal Paşa bazı cemiyet üyelerinin beraati için bizzat devreye girmişti. Örneğin İstanbul Barosu Reisi Lütfi Fikri Düşünsel onun girişimiyle suçsuz bulunmuştu. Paşa mahkemeye Lütfi Fikri'nin suçsuz olduğuna inandığına dair mektup göndermişti. Bu yazı öyle gizlice filan da gönderilmemişti hani. 15 Ağustos 1925 tarihli İnkılap gazetesinde dilekçenin aslı vardı. Lütfi Fikri Düşünsel beraatinden 6 ay sonra yeniden İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilecekti. Beraat eden Ahmet Refik Altınay, Harbiye'de Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşıydı. Başka kimler kurtulmuştu böyle? Önce idam cezasına çarptırılan ama mahkeme başkanının, jüri gençliğinizi ve tevhid-i tedrisattaki muhtemel rolünüzü göz önüne alarak, sizden faydalanmak için sizi serbest bırakacaktır sözüyle salıverilen, Cemiyetin Kırklar Meclisi üyesi Ahmet Hamdi Akseki, gün gelecek 1947-1951 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapacaktı. Dipnot: Diyanet Dışişleri Başkanlığı yapan Ahmet Hamdi Akseki için bazı muhafazakar çevreler dönme olduğunu yazıyor. Ama bu çevreler tarihimizi, dinimizi, imanımızı yazdı söyledi. Bu uğurda çekmediği çile kalmadı dedikleri, Osman Yüksel Serden Geçti ile Ahmet Hamdi Akseki'nin akraba olduklarını bilmiyor mu? Ahmet Hamdi Akseki'nin bütün kitapları Serden Geçti neşriyattan çıkmıştır. Yani fikir birliği de vardır. MHP'nin ambleminin Bozkurt'tan 3 hilale dönüştürülmesi Osman Yüksel Serden Geçti'nin ağırlığını koymasıyla olmuştur. Allah Müslümanları Tanrı Türk'ü korusun sözü ona aittir. Tartışılan dede baba Topal Tevfik. İdama mahkum edilen damat Ferit hükümetinin nafia nazırı İngiliz Muhipleri Cemiyeti Başkanı Doktor Cemil Topuzlu sonra affedilecek ve adı gün gelecek İstanbul'daki sokak ve caddelere verilecekti. Örneğin Harbiye'deki Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti mensuplarının kimi bugün hala vatan haini olarak biliniyor, kiminin ise adı caddelere, sokaklara veriliyor. Kimi ise dede diye yere göğe konulamıyor. Tahliye edilen sanıklar arasındaki Yalvaçlı Mehmet Topal Tevfik, medrese hocalığı eğitimi almasına rağmen Rumeli Hisarı Şehitlik Tekkesi Şeyhi Nafi Baba vasıtasıyla Bektaşiliğe girmişti. O da İngiliz Muhipleri Cemiyeti ve Hürriyet ve İhtilaf Fırkası üyesiydi ama beraat etmişti. Aslında Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı ve MM yani Milli Mücadele Grubu'nun başkanı, aynı zamanda Bektaşi olan Yarbay Hüsamettin Ertürk'ün teşkilatımız adına ajanlık yapıyordu ifadesiyle kurtulmuştu. Ayrıca bu gizli faaliyetlerinden dolayı bir de İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Bitmedi. Cumhuriyet hükümeti Şah Kulu dergahında oturması için bir de resmi izin belgesi verdi. Topal Tevfik ya da Tilki Tevfik hakkında kitaplar yazılacak, filmler çevrilecek bir şahsiyet. Şah Kulu tekkesi post nişini Topal Tevfik kimliği ve yaptıklarıyla bugün hala Bektaşi Alevi çevrelerinde tartışılmaktadır. Bu şahıs hırs, riya, yalan, hile, ihtiras, desise, komplo, menfaat ve benzeri gibi tüm olumsuz fiil ve sıfatların bir insanda nasıl bir arada olabileceğinin tipik bir örneği olarak dünyaya gelmiş gibidir. www.aleviten.com. Sultan II. Abdülhamit döneminde iddiatçı diye kendisini jurnal edince deniz subayı şair Edip Harabi Topal Tevfik hakkında şu şiiri yazdı. Ben ehli tarikim diye davalar edersin. Bir hırka giyip heyeti dervişle gezersin. Lakin biliriz biz seni, her boku yersin. Noksan seni halk etti çüda çünkü bodursun. Lanet sana mecrai fesat fitne fücursun. Dipnot. 23 Şubat 2006'da ATV ekranında Ali Kırcan'ın yaptığı siyaset meydanının konusu Alevilikti. Açık oturumun yapıldığı yer Şah Kulu tekkesiydi. Ali Kırca teşekkür etmek için tekke görevlisini ekrana çağırdı. Tekke görevlisi mikrofonu eline alınca tekkenin büyüklerinden birkaç ulvi şahsiyetin ismini saydı. Saydığı isimler arasında hem Topal Tevfik hem de Edip Harabi vardı. Yıllarca kendisine yapmadığını bırakmayan Topal Tevfik'le adının birlikte anılması sanıyorum şair Edip Harabi'yi mezarında ters döndürmüştür. Peki yüzlerce yıllık bir dergâhta görev yapan biri bu iki ismi nasıl yan yana getirebilir? Cahillik mi? Kol kırılır, yen içinde kalır. Popülizm mi?